Ayrım 4.
Fakat bütün gözler başka başka yerlere dalıp gitmişlerdi. O neden utanacakmışım diye mırıldanırken yanındakinin yaptığı sigarasını yapıştırmaya çalışan Ali Emmi de mırıldanıyordu. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim, tövbeler tövbesi ya Rabbi. Tel çerçeveli gözlükler birdenbire Salih'e çevrildi. Tövbe de sendelen, ses tıpkı babasının küplere bindiği zamandaki sesi gibiydi. Salih ezilerek ağzından kaçırdı. Tövbe, ne tövbesi be? Salih patlayıverecekti ama aynı anda Ali Emmi sanki deminki ses onun değilmiş gibi yumuşak tatlı fısıldar gibi konuştu. Yürekli ol Salih'im, yürekli. İmanını yitirme, Allah'a dayan ki sırtın yere gelmesin. Bak bakayım etrafına, hadi bak. Önce bana bak istersen. Bir ayağı çukurda Ali Emmi, ne tutar beni ayakta? Tahsin Ağa'nı bildin mi? Benim oğlum, 30 yaşındaydı. Ümüğünden tuttu mu ayıyı, boş çuval gibi yere sererdi. İki oğlu bir kızı var, onlar Şinici analarıyla kaldı. Tahsin nerede? Mezarını bile bilmem. Ne tutar sandın beni ayakta? Nefesi kesilmiş gibi sustu. Fakat sigarasını pek rahat içiyordu. Kahvede çıt yoktu. Ali Emmi aynı sesle yeniden konuştu. Senin ağan nerede? Şuna bak, bildin mi? Yemenici Mustafa Ali. Oğlu da gitti, kardeş de gitti. Söyletme beni. Yürekli ol, yürekli. İmanını yitirme. Tövbede de yeni baştan başla. Bir ses birdenbire bir kurtuluş müjdesi verir gibi çıkıverdi. Ezan. İplik camide öğle ezanı okunuyordu. Kahvede bir toparlanma oldu. Ali Emmi'ye itibar artmış gibi geldi Salih'e. Çenesi yine kenetlendi. Adamlar yaş ve baş sırası ile daracık merdivenden birer birer inip kayboldular. Salim sol bacağı havada sallana sallana Salih'e yaklaştı. Hadi biz de gidelim. Ben gelmeyeceğim. Salim koltuk değneğine abanmış onu seyrediyordu. Tatlı bir gülümseyişle. Lan Salih, harp gördün, darp gördün ya, hep eskisi gibi inatçısın. Papaza kızıp oruç bozmanın alemi var mı? Üstelik haklı da Ali Emmi. Olsun, benimki ne inat ne de kızma. Temiz değilim o kadar. Hadi sen git, Allah kabul etsin. Salim başını salladı ve koltuk değneği ile basamakları döve döve indi gitti. Salih ceplerini karıştırdı. Ne sigara ne kibrit. Bütün cepleri bomboştu. Etrafına bakındı. Ali Emmi'nin sedef kakmalı abonoz tabakası sedirin üstünde duruyordu. Gidip aldı. Bir sigara sardı. Ocaktan yaktı ve tüttürmeye başladı. Bir nefes, bir nefes, bir nefes daha. Hiçbir şey düşünmüyordu. Ama birden neden utanacakmışım diye mırıldanıverdi. Ali Emmi şehitleri sayıyordu. Şehit oldun mu iş biterdi. Ötesi geri kalanları ilgilendirecekti. İş sadece Allah'la senin aranda olup bitse kolaydı. Ama böyle tek kollu, ama böyle paçavra gibi suratlı kaldın mı mesele Arap saçına dönüyordu. Anam acaba ağama mı bana mı daha çok yandı? Ali Emmi yerden göğe kadar haklıydı. Bu hakkı Salih Tacan evinden duyuyordu. Fakat ne yapıp ne edecek, bu bedenle bu anayla nasıl başa çıkacaktı? Ve bir de gönül vardı. Bir de büyük bombardımanlardan, süngü hücumlarından veya siperlerde ne zaman saldıracaklar diye beklerken hatırlanan uzun ve gür kumral saçlar, pembelerin kan tutuşturucusu ile süslenen buğday rengi ten. Simsiyah gözler vardı. Özdeyişi, isteği, süngü yarasından da acı olan o ince, dolgun, o canlı, o hayat dolu vücut vardı. O hayal yıkıldıktan, o ümitte uçup gittikten sonra utanmak ha. Ali Emmi'nin hakkı bu. Sınırda mı aşacaktı? Temiz değilim demişti Salim'e. Halbuki şimdi kahvenin yer yer sararmış gazete kaplı, teneke yamalı ve kül rengine dönmüş camlarından bomboş sokağa bakarken böyle yapayalnız iken kendini gül gibi temiz hissediyordu. Ne bitliydi ne de kötü. Belki bundan böyle hiçbir zaman bitlenmeyecek, uyuz olmayacaktı ama içi ürpererek seziyordu. Kötüleşmesi, arsız, yüzsüz, geçimsiz bir pis herif olması mukadderdi. Hatta öyle olması kader karşı gelse bile artık lazımdı. Bu yarım beden, bu paçavra gibi surat hiçbir işte, hiçbir halde, hiçbir mazerete layık sayılmayacaktı. Bu kaderi kader yoksa bu kuruntuyu silip atacak bir yer, bir çevre yok muydu? Gelmez olaydım diye mırıldandı ve topuklarının üzerinde döndü. O kadar hızlı dönmüştü ki ceketinin boş kolu bir sırtına bir de karnına çarptı. Bu hasır kaplı sedirler, bu alçak masalar ve onlara göre hasır iskemleler, bu badanası yer yer dökülmüş veya sarıdan siyaha kadar renk renk kirlenmiş duvarlar, bu kahveyi de özledikleri olmuştu. Muhteşem çöl gecelerinde ölümü her atlatıştan sonra ya leş gibi uyunur ya da hatırlanırdı. Şimdi Ali Emmi'ye veya ötekilerden birine sorsa asiyer kaçağı ne demektir diye onu da bilmeyeceklerdi. Korku, ihanet, alçaklık ve benzerleri değildi halbuki. Hiç değilse yarıdan çoğunun sebebi bunlar değildi. Günler geçer, haftalar, aylar ve yıllar geçer. Sonunda da saniyeler geçmez olur da kafa bir takıldı mı Sıla'ya, sıcak terletir, soğuk üşütür, humma sayıklatır, Sıla büyücü gibi çeker. İş yakalanmamakta. Yakalandın mı bu özdeyişe bitmiştir artık. Kaçarken görülürsem vuracaklarmış. Kervan yutan çöle bir düştün mü cehennem avuntusu bile kalmayacak. O kilometreleri kilometreleri dağlardan yarlardan azgın nehirlerden geçen kilometreleri aşmak bir mucize istermiş. Eninde sonunda yakalanıp bir köpek gibi köpekliği hak ederek gebertilmek varmış. Düşünemezsin ki bunları. Büyülenmişsin bir kere, hem de ne ile, kah bir çift kara göz veya hasta bir ana hayaliyle, fakat bazen de bir dere boyu, bir çınar altı, bir işte böyle bir sefil kahve hayaliyle. Şimdi gelip de bir dokunan olsa, Salih kudurmuş gibi yerlerde yuvarlanır, bağıra bağıra, böğüre böğüre ağlardı. Çünkü o büyüye kaç defa ve o büyünün kaç çeşidine dayanmıştı. Kelimeyi aklından geçirmiyor fakat ne derse desin, ne yaparsa yapsın, bir kahraman gibi muamele görmek istiyordu. Bir kahraman gibi. Fakat kulak parçası, yanak eti, kol bıraktığı için değil. Sancak-ı Şerif için, Halife-i Ruhi Zemin için, ata yurdu için, ölümü içe sayışları yüzünden değil. İşte o büyüye dayanabilişleri için kahraman sayılmak istiyordu. Bunlar aklın, geleneğin, vicdanın tabii saydırdığı şeylerdi. Dert, akıl, fikir uçup gittikten sonra başlamaz mıydı? Karşısındaki duvara dalıp gitmişti. Neden sonra baktığı çerçeveyi gördü. Bu pencerelerin aksine camı pırıl pırıl bir Gazi Osman Paşa portresiydi. Dönüp Ali Emmi'nin tabakasından bir sigara daha sardı ve hırslı hırslı, helal etsin diye güldü. Onlar şimdi camideydiler ve kendisi hakikaten kötüleşecek, arsızın, yüzsüzün, geçimsiz, yılışık herifin biri mi olacaktı? Ayrılırken Niko'ya yemek için, öğleyin gelirim demişti, gidemeyecekti. Ah şöyle 5-10 gün anasını bile görmeden tek başına kalabilseydi. Birdenbire davrandı ve merdivenleri paldır küldür inerek kimsesiz çarşıdan koşar gibi geçti. Yalnız Ermeni ve Rum dükkanları açıktı. Ötekilerin kepenkleri öğle namazı için çekilmişti. Gıcık kuyusuna varınca bir an durakladı, sonra mezarlığa giden yola saptı. Gökyüzü masmavi, dağlar pırıl pırıldı. Fakat yerler dünkü yağmurdan vıcık vıcık çamurlaşmış, yer yer gölleşmişti. Ve Salih bastığı yere dikkat etmeden aynı hızla yürüyordu. Çamur ayakkabılarını çoktan sarmış, pantolonun paçalarından iki karış yukarıya kadar sıçramıştı. Köprüyü geçti, harman yerini kucaklayan yol kavşağında durdu. Doğru yürüse kerpiçliğe varacaktı. Kerpiçlik bahçelerinin yanındaydı. Fakat o burada hiç yıkanmamıştı. Kerpiçlik her sene bir adam yutar derlerdi. Bu sözün acayip bir canavar canlılığı kazandırdığı bu gölcüye dair masal çeşnisinden vakalar anlatılırdı. Kasabanın gözü pek çocukları buraya hem yıkanmak hem de yılan tutmak için gelirlerdi. Gölcük bir boğazla iki parçaya ayrılmıştı. Büyük aynalık denilen ve yol tarafına düşen kısım sazlar, yosunlar, nilüferler ve su altında boyuna kımıldanan kırbaç gibi ince uzun otlarla çocuklar için tam bir efsane bölgesiydi. Burada yüzen kahramanlar da vardı ve kerpiçlik her yıl onlardan birini yutardı. Salih anasının dalgın tarafına getirip büyük aynalığa ilk yaklaştığı günü hatırladı. İçindeki ürperme, nefesini zayıflatan, aklını donduran korkulu hayranlık. Tıpkı bugünkü gibi, Salih bugün de işte böyle büyük aynalığa bakar gibiydi. Koca Memaliki Osmaniye senden beter oldu, bin beter oldu. Ali emmi böyle demişti. Ve Salih şimdi seziyordu ki, senin, benim değerini sıfıra kadar kaybettiği devirler vardır. İşte böyle bir devir yaşanmaktadır. Büyük aynalık gibi bir devir. Büyük aynalık yılda bir adam yutardı. Yıkananlardan bir adam. Buna karşılık bu devir binlerle adamla doymuyordu ve galiba doymayacaktı da. Şu namussuz kerpiçliği kurutamadık gitti. Üstelik sıtma kaynağı olan gölcüğün her can alışında bir söz bütün kasabada dalgalanır fakat yine de kerpiçlik kalırdı. Zira kasabada bu işi becerecek işbirliği, harekete geçme gücü ve para yoktu. Bu devir önünde de aciz mi kalınacaktı? Kıçı kırık İtalyan askeri ta Akşehir'e dayandı da. Harp bitti, yenildik demişlerdi. Yenilmek, neydi yenilmek? Topların dakikalarca, dakikalarca her 60 saniyesi bir yıl gibi, hangi yıl, tam bir ömür gibi süren dakikalarca dövdüğü bölgelerdeki tam siper, kuma yapışırcasına, kumlardan bir kum tanesi olurcasına ölümü bekleyişler, süngü süngüye boğuşmalar, her adımı ana baba kuzularının canı pahasına aşılan ilerlemeler, arkadan kahpecesine vurulmalar, geri çekilmeler, karşı hücumlar. Salih bunları biliyordu fakat yenilmenin ne demek olduğunu değil. Kafkas cephesi, Galicia, Çanakkale, Enver Paşa, Talat Paşa, İttihat ve Terakki Fırkası, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Meşrutiyet, Meclis-i Mebusan, Düveli, İtilafiye, İttifak. Yenilmek galiba bunların hepsi birdendi. Fakat Salih bunların hiçbirini bilmiyordu. Bütün bildikleri Rüşdiye'de okuduğu Oku isimli kitabından ve babasının söylediklerinden kafasında kalan parça bölük cümlelerden ibaretti. Bunlardan birini şimdi bile mühimseyerek hatırlıyordu. Çünkü babası da babasının arkadaşları da bunu sık sık tekrarlarlardı. Bu fırka kavgaları bizi batıracak. Yenilmek batmak demekti belki de ve belki de bu dedikleri gibi fırkalar yüzünden olmuştu. Belki de kıçı kırık İtalyan askerinin ta Akşehir'e dayanması fırka kavgaları yüzündendi, kim bilir. Sağdaki su birikintileri ile kaplı düzlüğün ardında Nasrettin Hoca mezarlığı bir bahçe gibi uzanıyor, daha geride kasabanın sırtında dağlar, baharın ilk güneşiyle buharlaşan yağmur kalıntıları yüzünden titreyip ürperiyordu. Eskiden ama çok eskiden belki de bir asır, beş asır önce de böyle günler olurdu. O zamanlar Salih ve Salihler menevşe, menekşe ve sümbül çalmak için bahçe aralarına dalarlardı. Şöyle kör gözle baktın mı ağaçlar yine kupkuru görünür fakat can gözüyle gördün mü bir de dallara su yürüdüğünü, pütür pütür olduğunu anlar sen de canlanır cıvıldardın. Acaba şimdi de öyle miydi? Kıçı kırık İtalyan askeri ta Akşehir'e dayansın. Niko, Niko. O cennet çağında dostu Niko bir haysiyet lekesi olsun. Sonra da mor menevşeler açsın, badem ağaçları pütür pütür olsun ha. İmkansızdı bu. Daha doğrusu olmamalıydı böyle yüzsüzlük. Oku adlı kitapta Devleti Osmaniye'yi ulu bir çınara benzeten bir yazı vardı. O ulu çınara su yürümeliydi ki önce menevşeler açsın, badem ağaçlarına da su yürüsün. Ama madem ki bu mucize artık imkansızdı, madem ki memleket batmıştı, yenilmişti, menevşelerden, bademlerden başka şeyler düşünmek gerekti artık. Tek kollu fakat sapasağlam mideli kalan bedeni, ihtiyar anayı düşünmeliydi artık. Düşünmeli ve hiçbir şey hatırlamamalıydı. Hem hatırlamak hem de düşünmek mi? Fakat cehennem dedikleri işte bu değilse nedir? Salih tek eli pantolonunun cebinde daha uzun zaman olduğu yerde durdu. Top yerine Hıdırlığa, Kapkale'ye ve güneye doğru uzanıp giden dumanlı tepelere görmeden baktı, baktı. Sonra da karar vermiş gibi mezarlığa doğru yürüdü. Şimdi artık bastığı yere dikkat ediyor, çamurdan ve sudan korunuyordu. Mezarların arasında uzun uzun dolaştı. Dedesiyle ninesinin ve küçük ablasının mezarlarını biliyordu. Onların başında okumadan, bir şey düşünmeden durdu. Babasının nereye yattığını bilmiyordu. Epey aradı ama bulamadı. Demek taş dikilmemişti. Ümit kesici hocanın türbesine gitti. Yandaki türbedarın kulübesi bomboştu. Girip kerevete oturdu ve ortalık kararıncaya kadar orada kaldı. Bu acayip bir savaşın ilk günü idi. Savaşı Akşehir'e karşı kendisi açmıştı. Fakat kendisini namütenahi, perişan, halsiz ve kararsız hissediyordu. Bir kumandan değil, bir eşkıya idi sanki ve bir mağaraya sinmişti. Karanlık çarşıdan geldiği gibi hızlı hızlı geçti ve hükümet konağının 50 adım ötesindeki meyhaneye, kapının önünde bir an bile duraklamadan girdi. Afti'i nihtameni. Bu ne hal vire salih? Dipteki masadan fırlayıp gelen Niko pavuçlarına ve pantolonuna bakıyordu. Salih de baktı. Rezalet. Niko çakır keyifti. Gülerek elinden tuttu. Kiraz hırsızlığına gittin desem, daha kirazlar çıkmadı bile. Gel. Bir, bir buçuk arşın kalınlığında bir bulut gibi sigara dumanı tavan boyunca hafif hafif dalgalanıp duruyordu. Dipteki mutfağın karşısına asılı bir lüks lambası, insanı birkaç saniye içinde acayip bir melodinin sonsuz tekrarlanışını andıran bir fısıltı ile meyhaneye ışığından çok hakim oluyordu. Duvarlar romantik tablolarla hemen hemen kaplanmış gibiydi. Pembesi uçmuş dolgun ve diri memeler, dantelli uzun etekler, güllü, karanfilli şapkalar, renkli şemsiyeler tutan, uzun eldivenli mini mini eller, kozmetikli bıyıklar, baston, fötr şapka, ütülü riye pantolon. Ormanın sigara dumanlarıyla neftileşmiş yeşili ortasında naz, iş ve kibarlık, aşk. Koyun sürüleri, bir mektubun üzerine ağan lepiska saçlar, mahzun ve hülyalı gözler, tablolar, tablolar, tablolar. Duvarlar boyunca uzanan peykeler doluydu. Dudaklarda ve gözlerde daha şimdiden çakır keyfin pırıltıları vardı. Salih yıllardan beri böyle memnuniyetin gururdan ayırt edilemeyeceği bir topluluk görmemişti. Herkeste bir efe hali vardı. Pervasız, neşeli bakışlar, geniş ve rahat yumuşak jestler, kesilmeyeceğinden emin sesler. Salih bütün bunları çoktan unutup gitmişti ve bir an için böyle bir sahnenin olmaması gerektiğini düşünür gibi oldu. Fakat bu bir esintiden ibaretti. Farkına ancak varabildi. Niko onu lüksün altındaki masaya götürdü. Otur. Oturdu. Baba, Salih'i tanıdın mı? Pos bıyıklarının akı nikotinden sararmış ihtiyar. Ohi dedi. Niko içeri seslendi. Yana ki bak, Salih geldi. Niko'nun ağası mutfaktan çıktı. Önlüğüne kuruladığı elini uzattı. Hoş geldin Salih. Ne olmuşsun vire? İçeceksin bir şey. Salih, içerim dedi. Miço bir kadeh, bir bardak ve çatal getirdi. Bülbül yuvasını Niko'nun babası doldurdu. Hadi şerefe, şerefe. Bülbül yuvası boşalmıştı. Meze al, alırım. Yüzüne doğru bir alev dalgası yükseldi. Niko ona kendi çatalıyla yağı dolmuş bir et parçası uzatıyordu. Dişleriyle tutup aldı. Kadehini bu sefer kendisi doldurmuştu. Hadi şerefe. Bülbül yuvası yine boşaldı. Plakiden arka arkaya üç çatal aldı. Artık göz kapakları titremiyordu. Etrafına tanımak, anlamak ve hüküm vermek ister gibi baktı. Gözleri her çehrede 3-5 saniye oyalanıyordu. Sağ ilerisinde tapucu Çerkez Reşid'i gördü. Pembe beyaz bir yüz elma gibi parıldıyordu. Sarı kaytan bıyıklar bu elma yüze yeşil gözlerde eklenince insanda bir dikkatli olma, önünü ardını kollama ihtiyacı uyandırmaktaydı. Salih'e, hoş geldin delikanlı dedi. Gülümseyişi genişlemiş, alaycı bir gülüş olmuştu. Gazan mübarek olsun. Salih Akşehir'e gelişinden beri ilk defa sırıtıyordu. Olsun bakalım bey. Niko onun bu sırıtışını hatırlayıverdi ve içinden, iyi ki kolunun biri yok artık diye geçirdi. Salih o zamanlar bir böyle sırıttı mı durma önünde, 5-6 kişilik grupların içine dalar, darmadağın ederdi. Çerkez Reşit'in yanında Hristaki ve Mavridis kardeşler oturuyordu. Hristaki büyükleri iyice çökmüştü. Alkol karaciğerini daha harpten önce yemeye başlamıştı. Demek işin sonu geliyordu. Ellerinde gitarları, başlarını birbirine yaklaştırıp ne güzel Rumca şarkılar, Türkçe türküler söylerlerdi. Mavridis daha o zamanlar çekiştirmeye başlamıştı ağasını. Biz sesimizle geçiniyoruz, hiç bakmıyor kendine diye. Salih dikkat etti. Şimdi Mavridis de tıpkı Hristaki gibi içiyordu. İçmekten mesuttu. İçmek saadetiydi. Salih Çerkez Reşide olsun bakalım deyince elinde kadehi o eski günlerdeki gibi cana yakın gülümseyişiyle masalarına geldi. Ah vire Salihumu sen gelmişsin ha. Hristo baksana vire. Eğilip öptü. Hristaki de gelmişti. Fakat o samimiyeti ve memnunluğu kardeşi kadar iyi taklit edemiyordu. Salih ise Çerkez Reşide söylediği sözle bütün duygularını ilan etmiş sanıyordu kendini. İçine bir emniyet gelmişti. Duvarlara yaslanarak sordu. Mavribe, benim şarkıyı hatırlıyor musun? Mavridis ellerini iki yana açarak, hatırlamaz olur muyum bire? Hatırlamıyordu halbuki. Tereddütünü gizlemeye çalıştığı ancak sezilebilirdi. Şipra Agapi mu? Uyan sevgilim değil mi? Yok be Mavri. Ha bak nasıl da yanıldın. Şarabı bırakacağım. He. Salih anladı. Afti. Mavri neşeyle bağırdı. Tamam tamam. Afti nihtameni. Nasıl da unutmuşum. Kaç sene geçti vire Salih. 4 değil mi? 3 yıl. 3 yıl ha? Vay be 3 yıl. Söyleyeceğim senin için. Tamam. Hadi şerefe. Meyhanedeki uğultu Salih girmeden önceki tonunu bulmuştu artık. Alçalan ikili üçlü fısıltılar ve mırıltılar halini alan konuşmalar, şimdi yine o cesur perdesi yüksek konuşmalara dönmüştü. Kahkahalar bile yine Rumca idi artık. Niko'nun babası başka bir grubun yanına gitmişti. Masada ikisi kalmışlardı. Yanaki sık sık meze gönderiyor, Niko boyuna çocukluk günlerinden bahsediyordu. Salih ise çoktan sarhoş olmuş, son 3 yılı bir sis yığını ardında kaybetmeye başlamıştı. Niko'nun cümlelerini hatta kelimelerinin çoğunu anlamıyordu. Fakat hava teşekkül etmiş, altın çağın geniş, yüksek ve fantastik oyunlarla, sedef kakmalarla süslü, şafak renkleriyle pırıl pırıl kapısı aralanmıştı. Bahar bahçeleri, yaz tarlaları, güz bağları, yemyeşil vadiler, dibinde çakıl taşları yankılanan dereler ve bunların hepsinden aydınlık neşeler, büyük, ifadesi keşfedilemeyecek kadar büyük çocukluk maceraları ve hülyaları belirmeye başlamıştı. Salih o çağın vaat ettiği adam gibi duyuyordu artık kendini. Bülbül yuvası bilmem kaçıncı defa diplendi. Niko'nun sesi belli belirsizdi. Yavaş iç be Salih. Biz, Niko eskisi gibiyiz, arkadaşız değil mi? Elbette be Salih. Ve bülbül yuvası bir defa daha boşalıyordu. Sonra her şey silindi, yalnız sesler kaldı. Berrak ve virgüllerine kadar idrak edilen cümleler. Hristaki, şimdi diyordu, çok sevgili arkadaşımız Salih'in çok sevdiği şarkısını söyleyeceğiz size. Ve teatral bir tonla bağırıyordu. Afdi'i nihta meni, son gecem. Ve şarkı söyleniyordu. Tempo tutuluyor, şarkıya iştirak ediliyordu. Salih dudaklarını kımıldatamıyor. Fakat şarkıyı bir vakitler yarım yamalak Rumcasıyla nasıl manalandırmışsa o şekilde ta kalbinde duyuyordu. Sonra başka şarkılara geçildi. Kızıpma agapi mu? Uyan sevgilim güneş doğuyor. Arkasından şen şakrak bir başkası ve nihayet kasap havası. Artık kıyamet kopuyordu meyhanede. Niko'nun sesi de deminki ninni gibi değildi artık. Neşe fırtınası onu da içine almıştı ve artık Salih de görüyordu. İskemleler kenara itilmiş, 8-10 kişi ellerini birbirlerinin omuzlarına atmış, daralıp açılan dönen bir hilal şeklinde oynuyorlardı. Aralarında Çerkez Reşit ve Ermeni Minas da vardı. Hepsi birbirlerine kenetlenmiş gibiydiler. Oyun bir başka mana almıştı. Ve Salih sadece Minas ile Çerkez Reşid'i görüyor, belki de görmüyor, düşünüyordu.